Ayrım 20.
Soldaki kova da abdesthane diye kullanılır. Ceketinle üstünü ört de ortalık leş kokmasın. Hepimiz kovalarımızın üstünü örteriz çünkü. Yüzlerini görmek için parmaklığa sokuluyorum. Yalnız suratlığını parmaklıklara yapıştırıp bacaklarını dışarı çıkaran karşımdakileri seçebiliyorum. Birinin görünüşünden İspanyol Kızılderili kırması olduğu anlaşılıyor. Beni Rio Hacha'da tutuklayan polislerin türünden. Diğeri sütlü kahverengi, yakışıklı ve genç bir zenci. Zenci deniz suyu yükseldiğinde hücrelerin de suyla dolduğunu söylüyor. Belden yukarı çıkmadığı için korkmamak gerek. Üstüme tırmanan fareleri de yakalamaya çalışmamalı, sadece vurmakla yetinmeliyim. Yakalamaya kalkarsam ısırabilirler. Soruyorum zenciye, ne kadar zamandır bu hücredesin? 2 aydan beri. Ya diğerleri? 3 aydan fazla kalan yok. 3 ayı geçirip de buradan çıkmazsan ölüme mahkum oldun demektir. Buranın en eskisi ne kadar zamandır yatıyor? 8 aydan beri. Yalnız fazla yaşayamaz. 1 aydır doğruluyor ancak ayağa kalkamıyor. Suların iyice yükseldiği bir gün boğulacak. İyi ama senin ülken yabani insanlar ülkesi öyleyse. Sana uygar olduğumuzu söyledik mi? Ama seninki de uygar değil. Çünkü müebbete mahkumsun. Burada, Kolombiya'da ya 20 yıl yersin ya da idam. Müebbet yoktur. Canım 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynı bu iş. Çok adam öldürdün mü? Hayır, 1 kişi. İmkansız. 1 kişi için adam müebbete mahkum etmezler. Yemin ederim ki doğru. O zaman senin ülkenin de benimki kadar vahşi olduğunu görüyorsun değil mi? Ülkelerimiz yüzünden kavga edecek değiliz ya, haklısın. Polis her yerde aynı bokun soyu. Senin suçun ne? Bir adamı, karısını ve oğlunu öldürdüm. Neden? Küçük kardeşimi bir dişi domuza yedirmişlerdi. Yok canım, müthiş bir şey bu. 5 yaşındaki erkek kardeşim her gün oğullarına taş atardı. Çocuğun birkaç kere başı yarılmıştı. Bu öldürülmesi için bir sebep değil ki. Öğrendiğimde aynı şeyi ben de söyledim. Nereden öğrendin? Küçük kardeşim 3 gündür ortada yoktu. Aradım taradım ve ayağındaki sandalların tekine bir gübre yığınının içinde buldum. Bu gübre yığını sözüne ettiğim domuzun ahırından çıkarılmıştı. Gübreyi karıştırırken kanlı bir beyaz çoraba rastladım. Durumu anladım. Kadın ölmeden itiraf etti. Kurşuna dizmeden önce Tanrı'ya son olarak yakarmalarını bile bekledim. İlk kurşunda babanın bacaklarını kırdım. İyi etmişsin onları öldürmekle. Sana ne ceza verecekler? En fazla 20 yıl. Neden hücredesin? Onların ailesinden bir polisi dövdüm. Burada cezaevinde görevliydi. Başka yere naklettiler. Artık yok, ben de rahatım. Koridorun kapısı açıldı. Bir gardiyan, 2 sırağa asılı tahta bir fıçı taşıyan 2 tutukluyla birlikte içeri giriyor. Arkalarında koridorun ucunda 50 tüfekli 2 gardiyanın beklediği hayal meyal görülebiliyor. Hücrelere uğrayıp abdesthane olarak kullanılan kovaları dışarı çıkarıyor ve fıçıya boşaltıyorlar. Bir sidik ve bok kokusu yayılıyor ortalığa. Boğulacak gibi oluyor insan. Kimsenin konuştuğu yok. Sıra bana geldiğinde kovamı alan yere küçük bir paket düşürüyor. Hemen ayağımın ucuyla paketi hücrenin karanlıkta kalan köşesine itiyorum. Onlar çıkınca paketi açıyorum. İçinden 2 paket sigara, 1 kavlu çakmak ve Fransızca yazılmış bir mektup çıkıyor. Önce 2 sigarayı yakıp karşı hücredekilere atıyorum. Sonra komşuma sesleniyorum. Kolunu uzatıp aldığı sigaraları diğer tutuklulara geçiriyor. Dağıtım bitince kendimkini de yakıp koridordan gelen ışıkta mektubu okumaya çalışıyorum. Ama bir türlü başaramıyorum. Bunun üzerine de paket kağıdını iyice kıvırıyorum. Uzun süren uğraşmalardan sonra kavlu çakmağım kağıdı tutuşturuyor. Hemen okuyorum mektubu. Cesaret kelebek, bize güven, dikkat et. Yarın sana kağıt ve kalem yollayacağız. Bize mektup yazman için. Ölünceye kadar seninle beraberiz. Bu 2 satırlık mektup içimi ısıtıyor. O kadar rahatlatıcı bir şey ki yalnız değilim ve dostlarıma güvenebilirim. Kimse konuşmuyor. Herkes sigarasını tüttürüyor. Sigara dağıtımı ölüm hücresinde 19 kişinin bulunduğunu bana öğretiyor. İşte bir kere daha bozulma çürüme yolundayım. Hem gırtlağıma kadar batmış halde yolda karşıma çıkan Ulu Tanrı'nın iyi yürekli rahibeleri aslında şeytanın rahibeleriymiş. Yine de beni eli veren ne İrlandalı ne de İspanyol. Ah ne eşek, gettim de inandım onlara. Hayır, onlara inanmakla hata etmedim. Belki arabacıdır beni ele veren. İki üç kere Fransızca konuşmak ihtiyatsızlığını gösterdiler. Duydu mu acaba? Ne önemi var ki? Bu kez boktasın. Hem esaslı bir şekilde boktasın. Rahibeler, arabacı ya da baş rahibe. Hangisi ihbar etmiş olursa olsun. Bu berbat anlatılanlara göre günde iki kere suyla dolan hücrede tam şapa oturduk. Hava öylesine boğucu ki önce gömleğimi ardından pantolonumu çıkarıyorum. Pabuçlarımı da çıkarıp hepsini parmaklıklara asıyorum. 2500 kilometrelik yolu buraya varmak için tepmişiz. Gerçekten başarılı bir sonuç. Ulu Tanrım, sen ki bana o kadar cömert davrandın, şimdi yalnız mı bırakacaksın? Belki kızdın bana, çünkü özgürlüklerin en güzelini, en sağlamını vermiştin. Beni olduğum gibi benimseyen bir topluluk çıkarmıştın karşıma. Bir değil iki eşsiz kadın vermiştin üstelik. Güneş vardı, deniz vardı. Tartışılmaz reisi olduğum bir kulübem vardı. Doğayla haşır neşir geçen o ilkel hayat ne kadar tatlı, ne kadar sakindi. Polissiz, yargıçsız, çevremde kıskançlıklarla kötülüklerin bulunmadığı eşsiz bir armağandı o hayat. Ve ben elimdekinin gerçek değerini bilemedim. O masmavi yeşil, bazen de siyah denizi, insanı tatlı bir huzura boğan güneşin batışı ve doğuşunu, parasız yaşayan insan için gerekli hiçbir şeyden yoksun kalmadığım o hayatı teptim, küçümsedim. Hem de neye karşılık teptim? Bana eğilmek gereğini duymayan toplumlara. Bende işe yarar ne kaldığını anlamak çabasını bile göstermeyen insanlara. Beni iten, her türlü umudun ötesine sürüp atan bir dünyaya. Ne yolla olursa olsun beni yok etmekten başka şey düşünmeyen topluluklara karşılık. Yakalandığımı duyunca jürideki 12 kişi iliklerine kadar çürümüş. Aynasızlar ve savcı kahkahalarla gülecekler. Nasılsa haberi Fransa'ya iletecek bir gazeteci çıkar. Ya dostlarım, yakınlarım, kaçtığımı bildiren jandarmaların ziyaretinden sonra oğulları ya da kardeşlerinin celladın elinden kurtulmasına sevinen yakınlarım. Şimdi ele geçtiğimi öğrenince bir kere daha azap duyacaklar. Kabilemi küçümsemekle hata ettim. Evet, hepsi beni kabullendiğine göre kabilem diyebilirim. Güney Amerika Kızılderililerinin nüfusunu artırmak için kaçmamıştım ama Ulu Tanrım uygar bir toplumda yeniden yaşamaya başlamam ve bu toplum için tehlike olmadan ömür sürmem gerektiğini anlamalısın. Seninle ya da senden yardım görmeden, kaderim bu. Bir toplum ya da bir ülkenin insanları gibi hatta onlardan üstün olabileceğimi göstermeliyim, göstereceğim de. Sigara içiyorum, su yükseliyor, neredeyse ayak bileklerimde. Sesleniyorum. Arap, su hücrede ne kadar kalıyor? Bu biraz da yükselen suyun şiddetine bağlı. Bir, en fazla iki saat. Birçok tutuklunun geliyor diye haykırdığını duyuyorum. Yavaş yavaş yükseliyor su. Melezle zenci parmaklıklara tırmanmışlar. Korları parmaklıkları kucaklıyor. Bacakları koridora sarkıyor. Suda bir hışırtı duyuyorum. Kedi büyüklüğünde bir lağım faresi çırpınıyor. Parmaklığa çıkmanın yollarını arıyor. Pabuçlarımdan birini alıyor, bana yaklaştığından kafasına indiriyorum. Tit çığlıklar atarak koridora kaçıyor. Zenci, Fransız diyor, ava başladın. Hepsini öldürmeye kalkarsan ömrün yetmez. Tırman parmaklıklara ve rahat dur. Verdiği öğütü dinliyorum ama parmaklıklar bacaklarımı acıtıyor. Bu halde fazla dayanabilmem imkansız. Kovanın üstünü örten ceketi alıp parmaklıklara bağlıyor ve onun üstüne tüniyorum. Yaptığım bir çeşit iskemle parmaklıkları oturur gibi tünediğimden biraz daha rahatım. Suların, farelerin, kırkayakların ve minik yengeçlerin hücreyi kaplaması, yeryüzünde insanoğlunun katlanmak zorunda kaldığı şeylerin en iğrenci, en alçaltıcı olanı, bir saat sonra bu su çekildiğinde kalınlığı bir santimi aşan bir çamur tabakası bırakıyor geride. Balçağı bulanmamak için pabuçlarımı ayağıma geçiriyorum. Zenci 10 santim uzunluğunda bir tahta parçası fırlatıyor. Ve bununla üzerinde yatacağım tahtadan başlayarak hücrenin içinde ne kadar çamur birikmişse koridora sürmemi söylüyor. Temizlik bir saatimi alıyor ve başka şey düşündürmüyor. Bu kadarı bile önemli. Suların yeniden yükselmesine daha 11 saat var. O zamana kadar hücremde su olmayacak. Hücreyi yeniden ne zaman su basacağını anlamak için Denizin çekildiği 6 saatte yeniden yükseldiği 5 saate eklemek gerek. Gülünç bir şey geçiyor aklımdan. Kelebek, işin gücün suların yükselip alçalmasıyla, istesen de istemesen de, ayın senin ve hayatın üzerinde büyük önemi var. Kürekten kaçtığında yükselen ve alçalan sular sayesinde Moroni'den kolaylıkla denize açılabildin. Suyun yükselip alçalmasını hesaplayarak Trinidad ve Churuochuo'dan ayrıldın. Suların yüksekliği çabucak uzaklaşmanı sağlayacak ölçüde değildi de ondan yakalandın Rio Hacha'da. Şimdi de günde iki kere yükselen bu suyun elinde tutsaksın. Günün birinde yazdıklarım yayınlanırsa Kolombiya'daki hücrelerde nelere katlandığımı okuyanlardan bazıları belki bana acırlar. Onlar iyi insanlardır. Diğerleri beni mahkum eden 12 jüri üyesinin emmi oğulları ya da savcının ikiz kardeşleri. Oh olsun herife diyeceklerdir. Ne vardı Güyan'dan kaçacak? Otursaydı oturduğu yerde. Size bir şey diyeyim mi? İyiler ve jüri üyelerinin emmi oğulları, hiç umutsuz değilim. Hem de hiç, üstelik size şu kadarını söyleyeyim. Şu sıra bulunmam gereken Salut Adaları'nda cezamı çekeceğime, Engizisyon çağında yapılan Kolombiya'daki bu eski kalenin hücrelerinde çürümem bin kere yeğdir. Hiç olmazsa burada bir kere daha kaçmayı deneyebilirim. Bu çürümüş ince, hiç olmazsa kürek cehenneminden 2500 kilometre uzağım. Aynı yolu gerisin geri dönmem için gerçekten çok sağlam güvenlik tedbirleri almak zorundalar. Bir tek şeyi arıyorum. Guajiro kabilemi, Lali ve Zoraima'yı, uygar kişinin rahatından uzak ama polissiz, hapishanesiz, hücresiz, doğanın koynundaki özgürlüğümü. Sevgili Kızılderililerimin bir düşmanlarını asla böylesine işkence etmeyeceklerinden eminim. Hele benim gibi Kolombiyalılara karşı en ufak suç işlemeyen birine. Tahtanın üstüne uzanıyor, ötekilerin görmemesi için hücrenin dibinde 2-3 sigara tüttürüyorum. Tahta parçasını zenciye iade ederken yanık bir sigarayı da birlikte verdim. Ötekileri imrendirmemek için aynı şeyi o da yapıyor ve sigarasını gizli saklı içiyor. Yabancılara önemsiz gelen bu ayrıntıların benim gözümde büyük değeri var. Bu tutum biz toplum süprüntülerinin hiç olmazsa bir görgü kalıntısı, bir ince yan, utangaçlık taşıdığımızı gösteriyor. Burası konsiyerciye cezaevi gibi değil. Gözlerimi çiğ ışıktan korumak için yüzüme mendil kapama gereğini duymadan hayal kurabilir, bol bol gezinebilirim. Manastırda kaldığımı polise kim haber verebilir? Bir gün bu işi kimin yaptığını öğrenirsem hesabını pahalı ödeyecektir. Sonra kendi kendime hıyarlığın gereği yok be kelebek diyorum. Fransa'da bir sürü adamdan öç alacaksın. Başında bunca iş varken şu sıra üzerinde bulunduğun ülkede kötülük yapmanın gereği yok. Herhalde seni ele veren adamı hayatın kendisi cezalandıracak. Bir gün bu topraklara dönersen amacın öç almak değil, Lali ve Zoraima'yı onlardan doğan çocuklarını mutlu kılmak olacak. Bir gün dönmem gerekirse karıların ve çocukların seni aralarına almak şerefini bahşeden Gojiralar için yapacaksın bunu. Evet, çürüme, bozulma yolundayım ve ikide bir suyla dolan hücreme yaşasam da yine kaçıyorum. Yine özgürlük yolundayım. Kimse bu gerçeği inkar edemez ya. Kağıt kalem ve 2 paket de sigara aldım. Buraya geleli 3 gün oluyor. 3 gece demeliyim. Çünkü hücremin içi hep karanlık. Bir Pierre Roger sigarası yakarken tutuklular arasındaki dayanışmaya hayranlık duyuyorum. Bana bu paketi getiren Kolombiyalı büyük tehlikeleri göze alıyor. Ele geçerse o da hücrelerde yaşamak zorunda kalacak. Bu gerçeği bilmemesi imkansız. Çektiğim sınırsız acıları biraz hafifletmek için yardım etmesi yalnız yüreklilik değil, eşine az rastlanan bir soyluluk örneği. Yine kağıdı yakarak okuyorum gelen pusulayı. Kelebek, dayandığını biliyoruz. Aferin. Bizi habersiz bırakma, bildiğin gibiyiz. Fransızca konuşan bir rahibe seni görmeye geldi. Bizimle görüşmesine izin vermediler ama Kolombiyalılardan biri senin ölüm hücresine atıldığını rahibeye söyleyecek fırsatı bulduğunu bildirdi. Rahibe tekrar geleceğim demiş. Hepsi bu kadar. Dostların seni candan kucaklar. Cevap vermek güç. Yine de birkaç satır karalayabildim. Yaptıklarınıza çok teşekkür ederim. İyiyim, dayanabiliyorum. Fransız konsolosuna yazın. Kim bilir belki bir faydası dokunur. İçinizden yalnız biri benimle ilişkiyi sağlasın ki yakalanırsa tek kişi yakalansın. Sakın okların ucuna dokunmayın. Yaşasın firar. Santa Marta'dan kaçış. Ancak 28 gün sonra Santa Marta'daki Belçika konsolosunun Cloysen adlı birinin aracılığıyla bu iğrenç inden kurtulabildim. Palacios adındaki zenci ben geldikten 3 hafta sonra çıkmıştı. Ama daha önce annesinin ziyaretlerinden birinde zindanda bir Belçikalı bulunduğunu Belçika konsolosuna haber vermesini söylemişti. Bir pazar günü Belçika konsolosu Belçikalı bir tutukluyu görmeye geldiğinde düşünmüştü bunu. Bir gün beni cezaevi komutanının odasına götürdüler. Komutan, siz Fransızsınız dedi. Niçin Belçika konsolosundan bir takım taleplerde bulunuyorsunuz? Odada beyaz elbise giymiş, yuvarlak, temiz ve pembe yüzünü çevreleyen sarı saçları iyiden iyiye ağarmış bir adam, evrak çantası dizinin üstünde bir koltuğa oturmuştu. Hemen durumun farkına vardım. Fransız olduğumu siz söylüyorsunuz. Evet, Fransız polisinin elinden kaçtığımı kabul ediyorum ama Belçikalıyım. Gördünüz mü dedi papaz yüzlü ufak tefek adam. Neden daha önce söylemediniz? Benim için hiç önemi yoktu. Çünkü topraklarınız üzerinde en ufak bir suç işlemedim. Kaçmak ise her tutuklu için olağandır. Suç bile sayılmaz. Bueno, sizi dostlarınızın yanına koyacağım. Ama Konsolos Bey sizi uyarıyorum. Kaçmaya kalktığında geldiği yere tıkarım. Onu berbere götürün. Sonra da suç ortaklarının yanına bırakın. Sağ olun Konsolos Bey dedim Fransızca olarak. Benim için bu zahmete katlandığınız için sağ olun. Ulu Tanrım, o iğrenç zindarlarda kim bilir ne sıkıntı çektiniz. Çabuk gidin. Bu hayvan fikrini değiştiriverir sonra. Yine gelip sizi göreceğim. Hoşça kalın. Berber yerinde değildi. Beni dostlarımın yanına bıraktılar. Herhalde korkunç bir görünüşüm olmalıydı ki durmadan amma değişmişsin diyorlardı. Mümkün değil, bu hale gelmen için ne yaptı alçak herifler sana? Konuş, bize bir şeyler söyle, kör müsün? Gözlerinde ne var? Neden durmadan açıp kapıyorsun? Bu ışığa bir türlü alışamıyorum da ondan. Gün ışığı benim için çok güçlü. Karanlığa alışkın gözlerimi yaralıyor. Yüzümü hücreden yana dönüp oturuyorum. Şimdi çok daha iyiyim. Akıl alır gibi değil, leş kokuyorsun. Vücudun bile leş kokuyor. Çırılçıplak soyunmuştum. Giysilerimi kapının önüne yığdılar. Kollarım, sırtım, kalçalarım ve bacaklarım, tahta kurusu ısırığını andıran kırmızı kırmızı lekeler ve sular yükseldiğinde hücreye dolan minik yengeçlerin ısırık izleriyle kaplıydı. Görünüşüm iğrençti. Bunu anlamak için aynaya da ihtiyacım yoktu. Karşımdaki beş kürek mahkumu her şeye alışkındı. Yine de beni bu halde görünce şaşırmış, konuşamıyorlardı. Clouzot bir polis çağırdı. Berber yerinde olmasa bile avluda su aktığını söyledi. Polis çıkış saatini beklemesi gerektiğini bildirdi ona. Avluya çırılçıplak çıktık. Clouzot sırtıma giyeceğim temiz giysileri taşıyordu. Maturet'in yardımıyla faydalanıp bulduğum kara sabunla her yanımı ovaladım durdum. Ovaladıkça daha fazla kir çıkıyordu. Kim bilir kaç kere sabunladıktan sonra kendimi temiz hissedebildim. 5 dakika kurunup giyindim. Berber göründü. Saçımı 0 numara kesmek istiyordu. Hayır dedim, biraz kısalt. Sakalımı da tıraş et, sana para veririm. Ne kadar? 1 peso. İyi kesersen ben sana 2 peso veririm dedi Clouzot. Yıkanıp tıraş olunca saçlarımı da iyice kestirip temiz giysileri sırtıma geçirince yeniden dünyaya geldim sanki. Dostlarım durmadan soruyorlardı. Su ne kadar yükseliyordu? Ya fareler, kırkayaklar, çamur, yengeçler? Kovada biriken pislik ve dışarı atılan ölüler. Kendiliklerinden mi ölüyorlardı, intihar mı ediyorlardı? Yoksa polis mi öldürüyordu onları? Soruların ardı arkası kesilmiyordu. Bu kadar uzun konuşmak beni susatmıştı. Avluda bir tutuklu kahve satıyordu. Avluda kaldığımız 3 saat içinde içine ham şeker atılmış en az 10 fincan koyu kahve içtim. Bu kahve bana dünyanın en güzel içkisi gibi geliyordu. Karşımdaki hücrede yatan zenci burada da beni görmeye geldi. Alçak sesle annesi ve Belçika konsolosu arasında geçenleri anlattı. Elini sıktım. Kurtarılmama yardım ettiği için hayatından pek memnundu. Yarın tekrar konuşuruz. Bugünlük bu kadar yeter diyerek yanımdan ayrıldı. Dostlarımın yattığı koğuş bana saray gibi geliyor. Clouzot'un parasıyla satın aldığı bir hamağı var. Beni kendi hamağında yatmaya zorluyor. Enine uzanıyorum. Pek şaşırıyor. Uzunlamasına yatarsa hamaktan faydalanmayacağını anlatıyorum. Yemek, içmek, uyumak, İspanyol iskambilleriyle maça kızı ve diğer oyunları oynamak, dili iyice öğrenmek için aramızda polislerle ve Kolombiyalı tutuklularla İspanyolca konuşmak, günümüzün tümünü ve gecemizin bir bölümünü alıyor. Akşamın 9 oldu mu yatağa girmek güç. Saint Laurent hastanesinden Santa Marta'ya kadar geçen olan olaylar ayrıntılarıyla hatırıma geliyor. Gözlerimin önden geçiyor ve mutlu bir son bekliyor. Film burada bitemez. Devam etmesi gerek. Devam edecek koçum. Bırak kendim biraz toplayayım. Yeni bölümler ekleneceğinden emin olabilirsin. Güven bana. Oklarımla koka yapraklarıma kavuştum. Yapraklardan biri iyice kurumuştu. Öbürü biraz yeşildi henüz. Yeşili çiğniyorum. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyorlar. Dostlarıma bu yapraklardan kokain yapıldığını anlatıyorum. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Tadına bak. Evet, gerçekten dili ve dudakları uyuşturuyor. Bu yapraklardan satılıyor mu? Bilmem Closiot, sen nereden para buluyorsun? Rio Hacha'da bütün paramı pezoya çevirdim. O günden beri de parasız kalmadım. Benim diyorum komutanda 36 tane altınım var. Her bir altın 100 peso değerinde. Önümüzdeki günlerde bu işi kurcalayacağım. Hepsinin açlıktan nefesi kokuyor. En iyisi onunla pazarlığa otur. Bu da iyi bir fikir. Pazar günü Belçika konsolosu ve Belçikalı tutukluyla konuştum. Belçikalı tutuklu muz yetiştiren bir Amerikan şirketini dolandırmış. Konsolos bizi koruyacağına söz veriyor. Brüksel'li ana babadan doğduğumu gösteren bir fiş doldurttu bana. Ona rahibelerden ve incilerimden de söz ettim. Kendisi protestan, ne rahibeleri tanıyor ne de papazları. Belki psikoposu biliyor biraz. Altınları istemememi öğütlüyor. Çok tehlikeli buluyor bu işi. Barranquilla'ya gönderilmemizden 24 saat önce haberi olacak. O zaman benim önümde paranızı isteyebilirsiniz diyor. Yanlış anlamadıysam olayın bir takım tanıkları da var. Evet. Ama şu sıra sakın bir talepte bulunmayın. Sizi yeniden o korkunç zindanlara atabilir, hatta öldürebilirler de. 100 pezoluk altınlar küçük bir servet sayılır. Bir tanesinin değeri sandığınız gibi bura parasıyla 300 pezo değil. En azından 550 pezo. Gördüğünüz gibi bu çok büyük bir para. İlgiyi çekmenin sırası değil. İncilere gelince durum başka. Bırakın biraz düşüneyim. Zenciye benimle kaçıp kaçmayacağını soruyorum. Kaçmaya niyetlenen biri bu cezaevinden nasıl tüyebilir? Kaçma sözünü duyunca korkudan rengi açıldı. Yalvarırım adamım, kaçmayı hiç düşünme. Ele geçersen seni bekleyen ölümlerin en korkuncudur. Bir kere bunun tadını aldın. Hiç olmazsa Barranquilla'ya varmayı bekle. Buradan kaçmak intihar demektir. Ölmek mi istiyorsun? İstemiyorsan rahat dur. Koca Kolombiya'da yattığın zindanın bir benzeri yok. Neden kendini burada tehlikeye atasın?